Ayrım 5. Kuşkulu Delil Michael Connelly Sayfa 54 Boş anahtarlık zincirini çıkarıp buna takılı küçük çakısını açtı. Bununla delil kutusundaki kırmızı mührü kesti. 24 yıl önceki duruşmada sunulan deliller hala bölge savcılığının elinde bulunuyordu. Kutuda duruşmada sunulmamış başka deliller vardı. Boş cebinden çıkardı, lateks eldivenleri giyip kutuyu açtı. Üstteki bir kağıt torba içinde maktulün elbisesi vardı. Bu şaşırtıcıydı. Oysa kızın elbisesinin duruşmada sunulmuş olduğunu varsaymıştı. Hiç değilse jüri üyelerinin duygularına hitap etmek için. Torba açılınca odaya küf kokusu yayıldı. Boş elbiseyi omuzlarından tutup havaya kaldırdı. Üçü de sessizdi. Boş küçük bir kızın öldürülürken üstünde olan elbiseyi tutuyordu. Ön tarafı daha koyu tonda olan mavi bir elbiseydi. Eteğin meni lekesinin bulunduğu ön kısmından 15 santimetre karelik bir kısmı kesilmişti. ''Bu neden burada?'' diye sordu Boş. ''Neden duruşmada sunmamışlar?'' Haller bir şey demedi. Macpherson öne eğilip elbiseye yakından baktıktan sonra bir cevap düşündü. Bence kesilmiş olduğu için göstermediler. Bu haliyle gösterselerdi savunma kesik kısmı soracaktı. Bu da kan grubu konusuna yönelirdi. Savcılık delillerin sunuluşu sırasında bu konuya girmemeyi seçti. Büyük ihtimalle kızı elbisesi içinde gösteren suç mahalli fotoğraflarına güveniyorlardı. Elbiseyi savunma tarafına bıraktılar ama onlar da kullanmadı. Boş elbiseyi katlayıp masanın üstüne koydu. Kutunun içinde bir çift rugan deri ayakkabı vardı. Çok küçük görünüyordu ve Boş'un içini sızlattı. İkinci torbadaysa kurbanın iç çamaşırları ve çorapları vardı. Bunlara iliştirilmiş laboratuvar raporunda bu eşyalarda vücut sıvısı veya saç teli var mı diye araştırıldı. Fakat bu gibi delillerin bulunmadığı belirtilmişti. Kutunun dibindeki naylon torba içinde ucunda bir muska bulunan gümüş bir kolye vardı. Boş naylonun dışından bakınca muskanın üstünde çizgi film kahramanı Winnie the Pooh figürünü gördü. Başka bir torbada mavi boncuklardan oluşan bir bilezik görünüyordu. ''Hepsi bu'' dedi Boş. ''Adli tıpta bir kez daha inceletelim'' dedi Macpherson. ''Hiç belli olmaz. 24 yılda teknoloji çok ilerledi.''
''Ben ilgilenirim'' dedi Boş.
''Sahi'' dedi Macpherson. ''Ayakkabılar nerede bulunmuş? Fotoğraflarda kızın ayaklarında değil.'' Boş kutunun iç kapağındaki eşyalar raporuna baktı. ''Bu rapora göre ayakkabılar cesedin altında bulunmuş. Kamyondayken ayağından çıkmış olmalı. Belki katil onu boğarken çıkmıştır. Katil önce ayakkabıları çöp yığınına atmış sonra cesedi oraya bırakmış.'' Kutudaki eşyaların çağrıştırdığı görüntüler savcılık ekibini adam akıllı sarsmıştı. Boş çıkarmış olduğu eşyaları özenle tekrar kutuya yerleştirdi. Son olarak da içinde kolye olan torbayı koydu. ''Kızınız Winnie the Pooh'la ilgilenmeyi bıraktığında kaç yaşındaydı?'' diye sordu. Haller ve Macpherson birbirlerine baktılar. Haller cevap vermedi. ''5 ya da 6'' dedi Macpherson. ''Neden sordun?'' ''Sanırım benimki de aynı yaşlardayken bıraktı. Ama bu 12 yaşındaki kız hala kolyesine takmış. Acaba neden?'' ''Belki kimden geldiği de ilgilidir'' dedi Haller. ''Heydi bizim kızımız hala benim ona 5 yıl önce verdiğim bileziği takıyor.'' Macpherson bu açıklamayı sorgular gibi ona baktı. ''Her zaman değil'' diye ekledi Haller hemen. ''Ama arada bir. Bazen onu aldığım zaman belki de o kolyeyi ölmeden önce babası vermişti.'' Bilgisayarından hafif bir çınlama sesi gelince Macpherson e-postasına baktı. Konuşmadan önce bir süre ekranda gördüğü şeyi inceledi. Mesaj öğlen sonrası tebliğ duruşmalarına bakan John Rivas'tan. Jessup kendine bir avukat tutmuş. John da onu kefalet duruşması için listeye almaya çalışıyor. Cezaevinden son otobüsle buraya gelecek.
''Avukatı kimmiş?'' diye sordu Haller.
''Buna bayılacaksın.'' ''Uyanık Clive Royce davayı ücret talep etmeden üstleniyor. Onu GAP yönlendirmiş.''
Boş bu adı biliyordu.
Royce medyanın bayıldığı tanınmış bir avukattı. Kameraların karşısına çıkmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz, mahkemede söyleyemeyeceği her şeyi söylerdi.
Tabii ücret istemez dedi Haller ama karşılığını fazlasıyla alır. Gazetelerde, televizyon haberlerinde görünmek Clive için her şeyden önemlidir.
Mahkemede hiç onunla karşılaşmamıştık dedi Macpherson. Çok heveslendim.
Jessup listeye girmiş mi?
Henüz değil. Fakat Royce zabıt katibiyle görüşüyormuş. Rivas bu işle uğraşmasını ister miyiz diye soruyor. Kefalete itiraz edecekmiş.
Hayır, kabul ediyoruz dedi Haller. Haydi gidelim.
Macpherson bilgisayarını kaparken Bosch'la delil kutusunun kapağını kapadı.
Haller, gelmek ister misin diye sordu Bosch'a. Düşmana yakından bakmak ister misin? Onunla 7 saat birlikteydim, unuttun mu?
Bence Jessup'ı kastetmedi dedi Macpherson.
Bosch başını salladı. Hayır, gelmeyeyim dedi. Bunları tekrar yerine götürüp tanığımızı arama işine başlayacağım. Onu bulursam size haber veririm.
7. kısım. 18 Şubat Salı saat 17.30. Kefalet duruşması mahkeme binasının en büyük duruşma salonu olan Departman 100'de yapılacaktı. Bu salon sabah ve öğleden sonra yapılan tebliğ duruşmalarına ayrılmıştı. Suçlanan kişilerin 24 saat içinde yargıç karşısına çıkarılmaları gerekiyordu. Zanlıların akrabaları ve dostları da bu duruşmayı izleyecekleri için duruşma salonunun adam akıllı büyük olması lazımdı. Bu salon tutuklamanın ardından ilk duruşmaların yapıldığı yerdi. Yakınları ve onları sevenler sanığın önünde ne kadar uzun ve sıkıntılı bir süreç olduğundan habersizdiler. Tebliğ duruşmasında sanığa destek vermek ve tutuklamayı protesto etmek için annesinin, babasının, eşinin, baldızının hatta komşularının bile hazır bulunması sık görülen bir şeydi. 18 ay geçtikten sonra artık hüküm verme zamanı geldiğinde ise izleyici olarak yaşlı annesi gelmişse sanık kendini talihli sayardı. Salonun diğer tarafı da çeşitli düzeydeki hukukçularla aynı derecede kalabalık olurdu. Tohuma kaçmış avukatlar, bıkkın kamu avukatları, kurnaz şirket temsilcileri, savcılar ve medya çakalları tutuklunun içinde bulunduğu cam bölmeye yanaşıp ona bir şeyler fısıldamaya çalışırlardı. Bu karınca yuvası üstünde ise her geçen yıl omuzları yükselerek kulaklarına biraz daha yaklaşan yargıç Malcolm Firestone oturmaktaydı. Siyah cübbesi omuzlarını katlanmış haldeki kanatlar gibi gösteriyor ve Firestone'u adalet sisteminin kanlı döküntüleriyle beslenmek için sabırsızca bekleyen bir akbabaya benzetiyordu. Firestone saat 15'te başlayan ve listenin uzunluğuna göre geceye kadar sürebilecek akşam tebliğ duruşmalarını yönetiyordu. Her şeyin hızla yapılmasını istiyordu. Bu salonda çabuk davranmak gerekirdi, yoksa sıranız geçebilir, en arkaya kalabilirdiniz. Burada adalet hiç durmadan dönen bir montaj bandı gibiydi. Firestone evine gitmek istiyordu, avukatlar evlerine gitmek istiyordu, herkes evine gitmek istiyordu. Duruşma salonuna Maggie ile birlikte girdim ve içeriye adımımı atar atmaz sol tarafta sanıkların tutulduğu cam bölmenin tam karşısında mevzi almış kameraları fark ettim. Bu defa gözlerim flaşların ışığıyla kararmadan Stix'i gördüm. Kamera ayaklarını kuruyordu. Beni görünce başını salladı, ben de selamına karşılık verdim. Maggie kolumu dürtüp savcılık masasında 3 başka avukatla birlikte oturan adamı işaret etti.
En uçta oturan Rivas'tır.
Tamam, sen onunla konuşurken ben de zabıt katibine bir bakayım.
Senin kayıt yaptırman gerekmiyor Haller, sen savcısın, unuttun mu?
Haydi be, unuttum.
Birlikte savcılık masasına geldik. Maggie beni Rivas'la tanıştırdı. Savcı daha bebek sayılırdı. Herhalde hukuk fakültesinden birkaç yıl önce mezun olmuştu. Tahminime göre ofis içi siyasetini doğru oynayıp basamakları tırmanmak ve usandırıcı tebliğ duruşmalarından bir an önce kurtulmak için fırsat kolluyordu. Benim karşı saftan oraya gelip ofisin altın fırsatlarla dolu davasına bulaşmam onun için iyi olmayacaktı. Beden dilinden onun huzursuzluğunu sezdim. Ben yanlış masadaydım, kümese girmiş tilkiydim ve bu duruşma bitmeden onun kuşkularını teyit edeceğimi biliyordum. Göstermelik bir tokalaşmadan sonra Clive Royce'u görebilmek için etrafa bakındım ve onu trabzana dayanmış otururken gördüm.
Yanındaki herhalde yardımcısı olan genç bir kadınla konuşuyordu. Önlerindeki içi belgelerle dolu bir dosyaya bakıyorlardı.
Clive Royce, nasılsın eski dost?
Başını kaldırıp bakınca güneşle esmerleşmiş yüzünde hemen bir gülümseme belirdi. Centilmen olduğu için elimi sıkmak için ayağa kalktı.
Mickey, nasılsın? Üzgünüm ama galiba bu davada karşı karşıya geleceğiz.
Üzgün olduğunu ama çok da üzülmediğini biliyordum. Royce kariyerini hep kazanacağına emin davaları seçmekle inşa etmişti. Bedava reklamının yapılacağına ve bir zafer daha kazanacağına emin olmasa medyanın bu kadar ilgi gösterdiği bir davayı bedava üstlenmezdi. Bu davayı kazanacağı için almıştı ve gülümsemesinin ardında sivri dişleri vardı.
Ben de ve eminim beni saf değiştirdiğine pişman edeceksin.
Sanırım ikimiz de kamu görevimizi yerine getiriyoruz, öyle değil mi? Sen bölge savcılığına yardım ediyorsun, ben de Jessup'ın kelepçelerini çıkarmaya.
Royce 50 yıldan fazla bir zamandır Amerika'da yaşadığı halde hala İngiliz aksanıyla konuşurdu. Bu ona kültürlü ve saygınlık havası veriyordu ama en iğrenç suçları işlemekten sanık olan kişileri savunmaya bayılırdı. Yelekli bir takım elbise giymişti. Saçsız başı güneşten esmerleşmiş, sakalı siyaha boyanıp titizlikle düzeltilmişti.
Bu da bir bakış açısı dedim.
Kabalığımı bağışla Mickey. Bu hanım benim meslektaşım Dennis Graydon. Bay Jessup'ı savunmamda bana yardım edecek.
Graydon ayağa kalkıp elimi kuvvetle sıktı. Tanıştığımıza memnun oldum dedi.
Maggie'yi de tanıştırmak için bakındım ama o savcılık kasasında Rivas'la konuşmaya dalmıştı.
Dedim Royce'a, müvekkilini listeye sokabildin mi?
Evet, bundan sonraki grubun birincisi olacak. Gidip onunla konuştum ve kefalet için başvurmaya hazırız. Ama acaba diyorum, madem birkaç dakika vaktimiz var, seninle koridora çıkıp biraz konuşabilir miyiz?
Tabii Clive, haydi gidelim.
Royce yardımcısına salonda beklemesini ve bir sonraki grup cam kafese getirildiğinde kendisine haber vermesini söyledi. Onun ardından yürüdüm ve kalabalığın arasından geçip koridora çıktık.
''Bir fincan çay ister misin?'' diye sordu Royce.
''Sanırım zamanımız yok, hayrola Clive.''
Royce kollarını göğsünde kavuşturup ciddileşti.
''Sana şunu söyleyeyim Mick, burada seni mahcup etmek için bulunmuyorum. Hem dostumsun hem de barodan bir meslektaşımsın. Ama kendine asla kazanamayanların arasına mı soktun? Bu konuda ne yapacağız?''
Gülümseyip koridorun iki yanına baktım. Kimsenin bize dikkat ettiği yoktu.
''Müvekkilinin anlaşma istediğini mi söylüyorsun?''
''Tam tersine. Bu davada anlaşma için hiçbir pazarlık olmayacak.''
Bölge savcısı yanlış bir seçim yaptı ve burada nasıl bir manevra düşündüğü ve seni piyon olarak kullandığı çok belli.
Bilmeni isterim ki eğer Jason Jessup davasını almakta ısrar edersen kendi kendini mahcup edeceksin. Mesleki nezaket açısından bunu sana söylemem gerektiğini düşündüm.
Ben karşılık veremeden Graydon salondan çıkıp hızlı adımlarla yanımıza geldi.
Birinci gruptan birisi hazır değilmiş, bu nedenle Jessup'ı öne almışlar ve buraya getirdiler.
Hemen geliyoruz dedi Royce.
Graydon bir an duraksadıktan sonra patronunun onun içeriye dönmesini istediğini anladı. Kadın tekrar içeriye girdikten sonra Royce bana baktı. Ondan önce ben söze girdim.
Nezaketin ve endişen için teşekkür ederim Clive. Ama müvekkilin yargılanma istiyorsa yargılanacaktır. Biz de hazır olacağız ve kimin mahcup olup kimin tekrar hapse gireceğini göreceğiz.
O halde çok güzel, yarışmamızı dört gözle bekliyorum.
Onun ardından içeriye girdim, duruşma devam ediyordu. Arada yürürken kalabalık arasında ofis yöneticim ve ikinci eski karım olan Lorna Taylor'ı gördüm. Kulağına fısıldamak için eğildim.
Selam, burada ne yapıyorsun?
Büyük ağanı görmeye geldim.
Nasıl haberin oldu? Ben bile daha 15 dakika önce öğrendim.
Ben de öyle. Ofis aramak için zaten buralardaydım. Radyoda Jessup'ın mahkeme önüne çıkacağını duyunca geldim.
Neyse, geldiğin için sağ ol Lorna. Arama nasıl gidiyor? Bu binadan bir an önce çıkmam gerek en kısa zamanda.
Bundan başka 3 yer daha göstereceğim. Bu da yeter.
Yaptığım son seçimi sana yarın gösteririm, tamam mı?
Evet, bu Jessup'un adını seslenildiğini duydum. Bak, oraya gitmem gerek, daha sonra konuşuruz.
Canlarını oku onların, Mickey.
Savcılık masasında Maggie'nin yanında bana ayrılmış olan iskemleye oturdum. Rivas ön sıraya geçmişti. Royce da cam bölmeye gitmiş, orada müvekkiline bir şeyler fısıldıyordu. Jessup'un üstünde hapishane üniforması olan turuncu tulum vardı. Sakin ve uysal görünüyordu. Royce'un kulağına fısıldadı. Her şeyi onaylayarak başını sallamaktaydı. Tahmin ettiğimden daha genç görünüyordu. Herhalde onca yıl hapishanede kalmasının onu yıpratacağını düşünmüş olmalıydım. 48 yaşında olduğunu biliyordum ama en fazla 40 gösteriyordu.
''Nereye gittin?'' diye sordu Maggie kulağıma fısıldayarak. ''İşi kendim yapmak zorunda kaldığımı sandım.''
Dışarıda avukatıyla konuşuyordum. İddianame yanında mı? Belki suçlamaları kayıtlardan okumam gerekebilir.
''Bu gerekmeyecek. Yapacağın tek şey Jessup'ın kaçması riski olduğunu ve toplum için tehlike...''
''Ama onun kaçma riski olduğunu sanmıyorum. Avukatı az önce bana dava için hazır olduklarını ve uzlaşmayla ilgilenmediklerini söyledi. O adam parayı istiyor ve bunu almasının tek yolu sabredip yargılanmak ve davayı kazanmak.''
Maggie şaşırmış görünüyordu. Önündeki dosyalara baktı.
''Maggie, senin felsefen her şeye karşı çıkmak ve hiç ödün vermemek. Bence bu tarzın burada işe yaramaz. Benim bir stratejim var.'' Ve
Maggie bana biraz daha sokuldu. O halde işi tamamen sana ve barodaki kel arkadaşına bırakayım.
İskemlesini geri itip ayağa kalktı, yerden çantasını aldı. Maggie hiç dönmeden yürüyüp duruşma salonunun arka kapısına gitti. Arkasından bakarken bu sonuçtan hoşlanmasam bile savcılık ilişkilerimizin sınırlarını belli ettiğim için memnundum.
Jessup'un adı okununca Royce kayıtlara geçmesi için kendini tanıttı. Sonra ben ayağa kalktım ve söyleyeceğimi hiç tahmin etmediğim şeyler ağzımdan çıkıverdi.
Michael Haller, savcılık makamı.
Yargıç Firestone bile kürsüsünden başını kaldırıp gözlüklü gözleriyle beni süzdü. Haftalardan beri belki ilk kez onun duruşma salonunda sıra dışı bir şey oluyordu.
''Pekala baylar, bu bir tebliğ duruşmasıdır ve önümdeki notta kefalet hakkında konuşmak istediğiniz yazılı.''
24 yıl önce Jessup cinayet ve adam kaçırma suçlarından yargılanmıştı. Temyiz mahkemesi mahkumiyet hükmünü bozmakla birlikte suçlamaları kaldırmamış, bu işi bölge savcılığına bırakmıştı. Yani hala aynı suçlarla itham ediliyordu ve 24 yıl önceki suçsuz olduğu iddiası geçerliydi. Bu dava için artık bir duruşma salonu ve yargılama için bir yargıç tayin edilmesi gerekiyordu. Kefalet için yapılan bir başvuruyu tartışmak genellikle o tayinler yapılana kadar geciktirilirdi. Fakat Jessup, Royce'un yönlendirmesiyle Firestone'un karşısına çıkarak bu süreci hızlandırmıştı.
''Sayın Yargıç'' diye başladı Royce, ''müvekkilim zaten 24 yıl önce mahkemeye çıkarılmıştı. Bugün yapmak istediğimiz şey kefalet başvurumuzun görüşülmesi ve davayı duruşmaya doğru hızla yöneltmektir. Bay Jessup özgürlüğü ve adaletin yerini bulması için uzun bir zaman bekledi. Hızlı yargılama hakkından feragat etmeye niyeti yok.''
Royce'un bu hamleyi yapacağını biliyordum çünkü ben de olsam aynı şeyi yapardım. Bir suçla itham edilen herkesin hızlı yargılanma güvencesi vardır. Çoğu zaman duruşmalar savunmanın ya da her iki tarafın daha iyi hazırlanmak için başvuruları üzerine ileri tarihlere atılır. Royce baskı kurmak için hızlı yargılanmaktan vazgeçecek değildi. 24 yıllık bir dava ve delilleri varken, özellikle de baş tanığın bu sıralarda nerede olduğu bilinmezken, savcılığın iki ayağını bir pabuca sokmak iyi bir taktikti. Temyiz mahkemesi hükmü bozduğu andan itibaren savcılık için geri sayım başlamıştı. O andan itibaren savcılığın Jessup'ı mahkemeye çıkarmak için 60 günü vardı. Bu sürenin 12 günü geçmiş bulunuyordu.
''Yeni tayin için davayı zabıt katibine iletebilirim.'' dedi Firestone ve kefalet konusunu da tayin edilen yargıca bırakmayı yeğlerim.
Royce karşılık vermeden bir süre düşündü. Bunu yaparken de kameralara daha iyi poz vermek için gövdesini hafifçe o yana çevirdi.
Sayın Yargıç, müvekkilim sahte bir suçlamayla 24 yıl hapis yattı ve bu benim söylemim değil, Eyalet Temyiz Mahkemesi'nin kararı. Şimdi onu hapishaneden çıkarıp bir kez daha yargılanması için buraya getirdiler. Bütün bunlar süregelen bir planın parçasıdır ve adaletle hiçbir ilgisi olmayıp tamamen para ve siyasetle alakalıdır. Görev suistimali de bir adamın özgürlüğünü çalma sorumluluğundan kaçınmakla ilgilidir. Bunu başka bir oturuma bırakmak, Jason Jessup'ı 20 yıldan uzun bir süredir mağdur eden adalet çarpıklığının devam etmesi anlamına gelir.
Pekala. Firestone sinirli görünüyordu. Montaj bandında bir dişli atmıştı. Yaklaşık 75 isimli bir listeyle başlamış ve bu listeyi akşam 8'de evindeki yemeğine gitmeden önce bitirmek istiyordu. Royce'un Jessup'ın duruşma gününü beklerken salıverilmesi konusunun etraflıca tartışılmasını istemesi işleri çok yavaşlatacaktı. Firestone da tıpkı Royce gibi büyük bir sürprizle karşılaşmak üzereydi. Eğer yemek için evine zamanında gidemezse bu benim yüzümden olmayacaktı.
5. ayrımın sonu. Sayfa 66.